Merhaba ben Sami Can.
Merhaba ben Barış.
Merhaba ben Tuna.
Girişimci Muhabbet'in ikinci sezonun 16. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar.
Hoş geldiniz.
Bu sezonda da güzel konuklar alacağız diye önden söylemiştik zaten. Bu sefer çok farklı bir şey yaptık ve Barış ve benim üniversiteden hocamız Ümit Hoca'yı konuk olarak aldık. Hocam merhaba.
Merhaba, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz?
İyiyiz hocam, teşekkürler.
Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler geldiğiniz için. Bizim için farklı bir deneyim oldu. Biz genellikle girişimcileri konuk alıyoruz. Bu sefer bizim eski bir hocamızı, aynı zamanda şu anda da politikada aktif olan birini konuk almış olduk. Tekrardan teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi şu şekilde bir başlangıç yapalım istedik. Öncelikle isterseniz kendinizi tanıtın. Bizim dinleyicilerimiz de sizi bir tanısın.
Ümit ben. Sami Can'ın öğretmeni. Aynı zamanda bunun dışında da bazı özelliklerim var. Öğretim üyesiydim. 2001'de Amerika'dan döndükten sonra Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak akademik kariyerime başladım. Daha sonra sırasıyla TOBB Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi'nde ekonomi bölümlerindeydim. Daha sonra ya Özyeğin Üniversitesi'ndeyken yazları aynı zamanda Harvard Üniversitesi'nde kalkınma ekonomisi dersleri veriyordum. Ama daha sonrasında 2020'nin Eylül ayında siyasete atılmaya karar verdim. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı oldum. Ondan sonra üniversitedeki görevlerimden ayrıldım. Harvard hala devam ediyor. İşte 1,5 yıldan beri Türkiye'de siyaset yapıyorum. Böyle aslında.
Okay. Sizi kendi hocam diye tanıttığım için daha önemli title'larınız olduğunu dinleyicilerimiz anlamıştır diye umuyorum.
Şimdi, tamam.
Hocam özellikle sizinle konuşmak istememizin temel şeylerinden birisi biz burada girişimcilik konuşuyoruz, teknoloji sektörünü konuşuyoruz. Aslında işte yani biz 7,5 yıldır çekiyoruz bu arada podcast'ı. Neler neler oldu yani. Hani işte bizim buraya konuk aldığımız kişilerden sonradan milyon dolarlık exitler de yaptı. Bir sürü teknoloji firmasının büyümesini de gördük. Ve hep kafamızda şöyle bir şey var. Yani Türkiye gerçekten nasıl kalkınacak? Ve Türkiye gerçekten hani teknolojinin birincil ekonomik aktivite olduğu dünyada nasıl yerini bulacak? Biz bununla alakalı çok konuştuk, çok tartıştık. Aynı zamanda çok da büyük endişelerimiz var. Siz de bu konuya uzun çalışmış bir insansınız. Biz de sizin fikrinizi dinlemek isteriz.
Tabii şimdi ben ilk önce bu Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini sizin yaşatınız tutmaz da ne kadar sıfırdan başladığını anlatayım size. Sene 2010 ya da 11'di. Dünya girişimcilik yılıydı ve Türkiye'de de bununla ilgili faaliyetler işte başlamıştı. Ben o sırada TOBB Üniversitesi'nde iktisat bölümünün öğretim üyelerinden bir tanesiydim ve bana dediler ki Ümit, uluslararası girişimcilik, sen iyi bir iktisat bölümü kurucusun, uluslararası girişimcilik bölümünü de kur. Ben dedim ki ben girişimcilikten anlamam, hayatımda hiçbir hani girişimim olmadı, şirketim olmadı. Olsun, biz senin gözlerinde o işi gördük dediler. Ondan sonra ve daha sonrasında ben bu girişimcilik dünyasına adım attım ve şöyle bir şey görmüştüm. Yani 4-5 tane aktör vardı, fazla değil. O aktörler hala bu sırada bu girişimcilik ekosisteminde var. Kimse ne olup bittiğini bilmiyordu. Ortamda havalı havalı terimler uçuşuyordu. Ve biz işte TOBB'da uluslararası girişimcilik bölümünü kurup TEPAV'da biraz girişimcilik çalışmaları yaptıktan sonra kaderin garip bir cilvesi olarak ben TEPAV adına en başarılı girişimci kurum ödülünü aldım. Hayatımda hiç girişimim olmamasına rağmen sadece bu olaya biraz merak salıp bölüm kurduğum için. O kadar sıfırdan başlamıştık biz her işe. TÜBİTAK o dönemde BİDEP altında, bilim insanları destekleyen programı altında girişimcilik destekleri vermeye çalışıyordu. Neredeyse hiçbir şey yoktu. 10 sene içerisinde baktığınız zaman biraz gelişen bir dünya var. Ama hala Türkiye benim gördüğüm kadarıyla o startup yani yurt dışındaki startup ekosistemleriyle karşılaştırdığın zaman işin çok gerisinde. Bu neden ekonomi için önemli? Biraz ondan bahsetmek gerekiyor. Bundan yaklaşık 2-2,5 sene önce biz TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi'nin rekabet forumu için bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın içerisinde Türkiye'de istihdamı kimler sağlıyor ya da yeni işleri kimler sağlıyor sorusuna cevap aradık. Oradaki cevaplardan bir tanesi de şuydu. Türkiye'deki net işleri ve yani bu net employment'ı sağlayanlar tamamıyla startuplar, genç şirketler. Bu bizim oldukça hoşumuza giden bir şeydi. Yani startup Türkiye'de sadece havalı bir terim değil. Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesine genç işsizliği. Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesine istihdam sağlayamayan bir özel sektör. Ama orada bir cevap var işte. Türkiye'de az da olsa istihdamı sağlayan, net employment generation yapan genç şirketler. O yüzden de dedik ki yani bu girişimcilik ekosistemi sadece havalı bir ekosistem değil. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük problemlerine de çözüm üretebilecek bir ekosistem. Peki bunun için ne yapmalı? Orada da biraz deneyimim oldu. Biraz önce söylediğim gibi TOBİ Üniversitesi'nde uluslararası girişimcilik bölümünü kurduğumuz zaman burada üniversitelerin ne kadar girişimci olup olmadığına bakmıştık. Özyeğin Üniversitesi yeni kurulmuş sayılırdı. Ondan sonra birkaç tane daha üniversite bu konuya merak salmıştı. Fakat benim gördüğüm şeylerden bir tanesi özellikle Amerika'daki üniversitelerle karşılaştırdığın zaman mesela işte Babson College gibi üniversitelerle karşılaştırdığın zaman Türkiye'deki üniversiteleri girişimci demek imkansız. Sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ydı o zamanlar. Onlar bir girişimci üniversite endeksi oluşturdular. Fakat orada baktıkları kriterlerin girişimcilikle hiç ilgisi yoktu. Ben hala Türkiye'de bu entrepreneurship dediğimiz şeyin çok anlaşılmadığını düşünüyorum. Üniversitelerin sıralamasından tutun, TÜBİTAK'ın verdiği desteklere kadar girişimcilik alanında çok büyük bir farkındalık olduğunu sanmayanlardanım.
Tam olarak nasıl tanımlanıyor? Yani üniversitenin girişimciliği ne demek? Yani o bahsettiğiniz konudan biraz açabilir
misiniz? İşte mesela bakanlık bunu şöyle bakıyor. Mesela bastığın makaleler. O yaptığın yani bastığın makaleler, akademisyenlerin yayınladığı makalelerle girişimcinin çok bilgisi olmayabilir. Ama bu akademisyen yaptığı yayından teknoloji transfer ofisi vasıtasıyla bir ürün ortaya çıkartabiliyorsa, bunu ticarileştirebiliyorsa evet o girişimcilik demektir. Fakat bizde Türkiye'de üniversitelerin gittiği yol girişimci bir üniversite olmanın tam tersinde. Yani işte bugün hangi öğretim üyesiyle konuşursanız konuşun size kafasındaki bir fikri ürüne dönüştürme, hizmete dönüştürme, ticarileştirmenin çok arka planda olduğunu söyleyecektir. Onun için ön planda olan şey akademik yayın yapmaktır. Bu tabii ki akademik yayın yapılır. Dünyanın her yerinde akademik yayın yapan akademisyenler de terfi ederler. Fakat girişimci bir üniversite dediğiniz şey biraz daha farklı. Girişimci üniversite akademisyenleri, üniversitenin içerisindeki diğer araştırmacıları ve öğrencileri ortaya koydukları, akıllarına gelen fikirleri ürüne dönüştürme, ticarileştirmeye yönelik faaliyetleri gösteren üniversite. Bunun ben Türkiye'de hiçbir üniversite tarafından layıkıyla yapıldığını düşünmüyorum.
Evet, yani ticarileşme, şimdi bizim tabii yıllardır hocam görüşmüyoruz. Ben İstanbul'a taşındım. İşte orada yatırım bankacılığı yaptım. Sonra Ankara'ya geri döndüm. Ankara'ya geri dönmemin temel nedenlerinden birisi aslında yüksek teknoloji geliştiren firmalarda çalışmak istiyordum. Yani hani daha böyle e-ticaret falan filan gibi işlerle ilgilenmektense işte mesela siber güvenlik sektöründe çalıştım. Ve Ankara'ya gelince en dramatik olarak gördüğüm şey şu oldu. Bence çok iyi bir yetenek havuzu var. Bayağı iyi mühendisler var. Çok iyi şeyler de yapabiliyorlar. Sıfır ticarileştirme. Yani hiçbir şekilde böyle ben bunu yurt dışına nasıl satarım? Yani zaten genellikle şöyle oluyor. İşte Ankara'dayız. Biz buradaki işte Yıldız San şirketlere satalım. Ankara'da devlete satalım. Türkiye'de birkaç tane şirkete satalım gibi bir şey oluyor. Zaten bununla gelişmiyorsun. Çünkü yani yurt dışına bir şeyler satman lazım ve export oriented hiçbir şey, yani ürünler aslında export oriented ama gidip kimse de onu ticarileştiremiyor ve bu döngünün nasıl kırılacağına dair ya ben yıllardır 2,5-3 yıldır Ankara'dan üretilen teknolojinin yurt dışına ticarileştirilmesi üzerine çalışıyorum ve çok zor bir konu. Ankara'da da yalnız başımayım neredeyse, benim dışımda çalışan yok.
Ben size bir şey daha söyleyeyim. Mesela ben yıllardan beri hep aynı şeyi söylüyorum. Bizim mesela savunma sanayinde önemli bir Ar-Ge var ve bu savunma sanayindeki şirketler işte Aselsan gibi, Havelsan gibi şirketlerin iyi kadroları var. Ortaya çıkan, üretilen bir teknoloji var. Biz bu teknolojileri mesela tüketici elektroniğinde, tekstil ya da hazır giyim sektöründe kullanmak için şeyler, gerekli mekanizmaları, gerekli arayüzleri geliştirdik mi? Hayır, geliştirmedik. Bu çok önemli eksiklerden bir tanesi. Şeye baktığınız zaman, yurt dışına baktığınız zaman orada da savunma sanayinde ortaya çıkan teknolojik gelişmeleri diğer tüketicilerin talep ettiği ürünlerde, hizmetlerde kullanan bir girişimci ağı var. Oradan beslenen işte girişimciler var. Bizde bu da yok. Yani ortaya çıkan sınırlı da olsa teknolojiyi farklı alanlara uygulayabilecek olan bir refleks, bir kas gelişmemiş durumda. Ben bunu çok önemli buluyorum. Şöyle söyleyeyim size bakın. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki en büyük farklardan bir tanesi verimliliktir. Gelişmiş ülkelerin özellikle işte küçük ölçekli şirketleri gelişmekte olan ülkelerin küçük ölçekli şirketlerine göre çok daha verimlidir. Ama önemli bir verimlilik farkı vardır iki ülke arasında. Bu verimlilik farklarının %80'i teknolojiye adapte olamamakla açıklanabiliyor. Yani gelişmekte olan ülke ile gelişmiş ülke arasındaki iktisadi açıdan en büyük farklardan bir tanesi verimlilik. Gelişmekte olan ülkeler daha düşük verimliliğe sahipler. Bu verimliliğin de %80'i bu gelişmekte olan ülkelerin teknolojiye adaptasyonunda sorunlarla açıklanabiliyor. Yani teknolojiye adapte olamıyorlar. Peki o zaman burada girişimcilik devreye girebilir mi? Kesinlikle devreye girebilir. Bir entrepreneur o teknolojiyi geliştirmek zorunda değildir. Ama geliştiren bir teknolojiyi bir şirkete aktarabilir. Kendisi bizzat kendi fikrinde kullanabilir. Böyle bir sistem içerisinde bir sektörü aktarabilir. Bizde o da çok istenen seviyede değil. Yani baktığınız zaman belki kurumlar orada var. Evet, her üniversite teknoloji transfer ofisi var. Teknokentler var, teknoparklar var, teknoloji geliştirme bölgeleri var. Ama o Amerika'da ya da Avrupa'da gördüğümüz o girişimcilik refleksi gelişmemiş durumda. Mesela bir teknolojiyi gördüğünüz zaman bunu başka bir sektöre ben şöyle uygulayabilirim diyecek olan bir girişimci kası maalesef gelişmemiş durumda.
Hocam ben yani buraya biraz tersten yaklaşmak istiyorum. Şimdi bunları bence konuşmamız sağlıklı, bence çok güzel. Ama sanki Türkiye'de şöyle bir şey var. Şimdi bunlar gelişmemiş, olmamış, yapamamışız gibi sonuçtan bakıyoruz. En başında bunların olması için ihtiyacımız olan ortam mı biz kendi kendimize sağlayamadık veya bize sağlanmadı. Şimdi hani devlet bize baksın kafasıyla yaklaşmak istemiyorum olaya, ama işte Silikon Vadisi nedir? Nispeten her şeyin daha özgür olduğu, insanların bazı kanunları flex edebildiği bir yerdir, tamam mı? Şimdi Türkiye'de böyle bir ortam olmadığı sürece biz kendimize eğer girişimci olarak tanımlarsak bu şeyleri kararını düzgün bir şekilde veremiyoruz. Yani bu dijitalizasyon oluşacaksa, ben buralara zamanımı, vaktimi harcayacaksam benim burada denemeler yapmam gerekiyor. Bu böyle hani pinpoint %100'e girip çıkabileceğim şeyler değil. Benim burada fail edebilme...
Ben burada demiyorum. Hani ya devlet bize gerekli destekleri vermiyor, gerekli mekanizmaları oluşturmuyor demiyorum. Tam tersine. Baktığınız zaman yurt dışındaki o bütün arayüzler kağıt üstünde burada da var. Yani ben burada hatayı devlette ya da işte bu iktidar anlayışında bulmuyorum. Yani topyekün bütün ekosistemin kendisinde hata var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Mesela üniversitelerden yaklaşalım. Ben Türkiye'de çok şanslı bir akademisyendim. 3 tane çok iyi üniversitede görev yaptım. Bilkent Üniversitesi, TOBİ Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi. Şimdi yurt dışında bu kalibrede bir üniversiteye baktığınızda hep şunu görüyorsunuz. Öğrencilerden toplanan öğrenim harçları işte o üniversitenin bütçesinin %30-35'idir. Yarısını geçmez en iyi ihtimalle. Geri kalanını üniversiteler yaptıkları araştırma geliştirmeleri ticarileştirmeden alırlar. Sanayi işbirliğinden alırlar. Dolayısıyla dışarıda, yurt dışında, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde orta karar ya da iyi üniversitelere baktığında bütçelerin ancak 1/3'ü topladıkları öğrenim harçlarından gelir. Geri kalanı bilimsel faaliyetlerden gelir, üniversite sanayi işbirliğinden gelir. Bize baktığınızda benim bu 3 tane çalıştığım üniversitenin de en az %80-85'i gelirlerinin tamamıyla öğrencilerden topladıkları öğrenim harçlarından geliyor. Üniversite sanayi işbirliği bizde sadece kağıt üstünde. Ben yıllardan beri o toplantıların hepsine giriyorum. TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri Yürütme Kurulu üyesiydim. Ve her zaman şunu söylüyor, görüyoruz. Türkiye'deki üniversitelerde problem var. Vakıf üniversitelerinde problem var. Türkiye'deki vakıf üniversiteleri tam ben şimdi sanayi işbirliği yapacağım, araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunacağım, öğretim üyelerini tamamıyla kendi kafalarındaki fikirleri ticarileşmesi yolunda teşvik edeceğim, terfileri ona göre yapacağım demiyor. O yüzden hani bu konuda bir hani netlik, bu konuyu netleştirmeye çalışalım. Ben burada kusurun çoğunu devlette aramıyorum. toplumun tamamında bir girişimcilik refleksinde, girişimcilik kasında bir problem var.
Ben aslında daha da şey yapayım. Yani bence kesinlikle devlette
bir sıkıntı yok. Sen eli arttırıyorsun. Ben aslında daha da mı özel sektörü üniversitelere gideceğim diyorsun.
Ben diyorum ki devlet, özel sektör, üniversiteler bir şey yapmaya çalışmasınlar bile. Zaten yapamıyorlar. Yapmaya çalışmaları bence yanlış çünkü öyle bir know-how'ları yok Türkiye'de. Yapmaya çalışınca tamam, ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Hiçbir şey yapmasınlar. Biz yaptığımızda en azından fail edebilecek bir ortamımız olsun. Fail ettiğinde tekrar başlayabilelim. Yani bunu çok high level'dan söyleyeyim farkındayım ama bu bile yeterli bence.
Barış ama bak bir şey daha var. Burada da hani bizi de kendi kendimize bıraktığın zaman da biz de bir şey yapmamışız yani şu an. Öyle değil mi? Yani orada...
bence tamam, buradaki bizi... soru şu. Neden biz kendi kendimize bir şey yapmıyoruz? Neden yapmıyoruz? Çünkü yani daha bence şey konuşabiliriz. Ben neden yapmadım? Çünkü ben çok büyük bir fail hikayesinin içinde olmaktan korktum. Çok para kaybetmekten korktum. Vergi borcumun olmasından korktum falan filan. Değil mi yani? Çok basitçe bunlar değil mi sebepler?
Bak bunlardan bir tanesi evet senin dediğin gibi insanlara daha üniversite öğrencisiyken işte sakın oğlum kızım risk alma demeleri. Yani biz tamamıyla risk almamak üzerine yetiştirilmiş bir kuşağız. Benden sonrakiler de sizler de gördüğüm kadarıyla bizden biraz daha iyisiniz o konuda risk alma konusunda. İkinci olarak sanayi, özel sektör hiçbir zaman üniversitede üretilen bilginin ticarete dönüşebileceğini, bir değere dönüşebileceğini düşünmemiş. Üçüncüsü, ben mesela 1990-95 arasında ODTÜ'deydim. İktisatta lisans öğrencisiydim. Hani böyle girişimcilik, yatırımcılık, ondan sonra işte bir fikri alıp bir ticari ürüne dönüştürmek neredeyse yasaklıydı. Yani böyle bunlar günah sayılırdı. Yani sizden beklenen sadece okumanızdı. Yani kendi işinizi kurmanız biraz daha böyle ikinci derecede önemliydi. Birçok öğretim üyesi sizi desteklemezdi, fikirlerinizi desteklemezdi. Yani topyekün her yerde hata vardı. Öğrencilerden daha ilkokuldan itibaren öğrencilerin risk alması istenmezdi. İşte oğlum gir devlete ya da devlet gibi bir yere, ondan sonra işte maaşını al, rahat et. İkincisi, üniversitelerdeki terfi kriterlerine hiçbir şekilde ne öğretim üyesinin ne de öğrencinin girişimci olmasına müsaade edilmezdi adeta. Sanayi bizim kapımızı çalmazdı birkaç tane istisna dışında. O zaman da ortaya bu çıkıyor. Ve o da bizim maalesef teknoloji üretmememizi, teknoloji ürettiğimiz zaman bunu ticarileştirmememize yol açıyor. Yani bütün bunların hepsi aslında birbirleriyle çok orantılı, ilintili şeyler.
Ama burada bir taraftan
hocam,
da şöyle...
Hocam bir şey soracağım.
Neyse Barış, ben sonra tekrar şey yapayım.
Yapan nasıl yapıyor?
Ben de aynı şeyi soracağım. Oraya bağlayacaktım yani. Çünkü orada biz heves var. Mesela Peak Games'in hikayesini duyuyoruz. Peak Games'i biliyorsunuzdur hocam. İşte milyar aynen, dolarlık exit. Şimdi bu olduğu zaman ne oluyor? Bu bir hype yaratıyor. Aa milyar dolar, ben de milyar dolar. Şimdi bu çok yanlış bir bakış açısı olmakla beraber bir hype yaratıyor. Bence kötü bir şey değil. Sonuç olarak kötü bir şey değil. Bununla beraber çok insan deniyor. Çoğu fail ediyor. Bazıları devam ediyor. Şimdi bu nispeten yolun oraya gittiğinin göstergesi. Yol oraya kendini çekiyor zaten. Bu çok güzel bir şey. Ben istiyorum ki bu bile az bile olsa bu bile iyi bir yol. Bu bile bir başlangıç. Bunu yaparak bile devam edebiliriz. Neden daha çok şey bekliyoruz ki yani işte devletten, üniversitelerden falan filan. İnsanlar sadece fail edebilsin, çok sayıda deneyebilsin. Onun üzerine buradaki heves ve motivasyon zaten sanayiyi de çekecek, devleti de çekecek. Yani buna kayıtsız kalınamayacak artık bir sözler. Yani biz peak'e kayıtsız kalabildik mi? Kalamadık.
Evet, bence şu olması gerekiyor. Daha ilk etapta çok kısa vadeti bu başarı örneklerinin çoğaltılarak insanlara sizin dediğiniz gibi bak işte Peak Games bunu yaptı, bak Trendyol bunu yaptı, Yemek Sepeti bunu yaptı, siz de bunu yapabilirsiniz diye çoğaltmak lazım. Ama orta uzun vadeli bir bakış açısı geliştirmek istiyorsan o zaman bence bu okul öncesi eğitime kadar gider. Yani çocukların daha çok küçükken işte risk alması, fırsatların nasıl tanımlanacağını öğrenmesi, kompleks problem çözebilmesi, bunları öğretmek gerekiyor. Yani ama bizim o bakımdan oldukça geleneksel ve çok kapalı bir müfredatımız var. Yani bana göre kısa vadede ben sizlerle aynı düşünüyorum. İşte bu Peak Games'in ya da biraz önce saydığım şirketlerin yarattığı hava mutlaka girişimcilik ekosistemine önemli bir katkı yapacaktır. Ama orta uzun vadede bu işi kökten çözmek istiyorsak bence yine işin eğitim tarafına gidip daha çocuklara ilkokuldan itibaren, belki de okul öncesinden itibaren risk almasını, fırsatları nasıl tanımlayacağını bizim öğretmemiz gerekiyor. Net.
Yani burada mesela önümüzde şöyle bir örnek var. Son 60-70 yılda kalkınmış ülkelere baktığında işte aklıma Güney Kore örneği geliyor ve dediğiniz şeylerin hiçbirine sahip olmadan Güney Kore kalkındı. Yani bu yani illa kalkınmanın yolu bu mudur? Yani illa böyle grounds up bir şekilde böyle girişimciliğin insanların aklına işlenmesi midir? Ben çok katılmıyorum buna.
Anlatayım. Şimdi birincisi 1980'lerdeki başarı hikayesini aynısını 2020'lerde tekrarlamaya çalışırsan başarılı olacağının garantisi yok. Yani 1980'lerde Güney Kore'yi kalkındıran, zenginleştiren, Çin'i fakir bir ülkeden orta gelirli bir ülke pozisyonuna getiren, kişi başı milli gelir açısından konjonktür ve işte bu ne derler ekonomik ortam şu anda yok. O yüzden 1980'leri aklıyla 2020 yapamayız. Güney Kore nasıl kalkındı? Biraz anlatayım. Yani onun için şunu söylemek bence de şey doğru değil. Bu ülkede kalkınmak istiyorsan girişimcilik ekosistemini zenginleştirmeden kalkınamazsın. Öyle bir şey yok. Fakat girişimcilik ekosistemini zenginleştirdiğinde bak daha rahat istihdam yaratabilirsin. Büyüme biraz daha kapsayıcı olabilir. Daha fazla yeni şirketler etrafta olabilir. Ve böylelikle o senin kalkınmana yardımcı olabilir. Şimdi buradan Güney Kore meselesine gelelim. İşte 1997'de Asya krizi olduğunda Güney Kore'de kocaman kocaman şirketler battı. Bu şirketlerin batan yöneticileri ne daha sonrasında kendi şirketlerine kurulması için teşvikler verildi. Onlar desteklendi ve o şirketlerin içerisinden o batan şirketlerin artık bir iflas da görmüş tecrübeli yöneticilerinin kurduğu şirketler içerisinden çok başarılı şirketler çıktı. Yani Samican senin dediğine katılıyorum. Şu anda günümüz koşullarında kalkınmak için hani girişimcilik olmazsa olmaz mıdır? Başka yolları vardır belki. Ama Güney Kore bunun için çok doğru olmayabilir. Çünkü 1997 krizinden sonra Güney Koreli şirketler battığında o vatan şirketlerin tecrübeli yöneticileri kendi şirketlerini kurduklarında içlerinden çok başarılı olanlar dünya çapında başarılı elde edenler oldu. Yani Güney Kore'de 2000'ler sonrasında bir girişimcilik başarısıdır. 2000'lere nasıl geldiği konusuna gelince de orada başka bir hikaye var, onu da anlatayım size. Hatta daha dün bunun konusu açılmıştı. Türkiye ile Güney Kore arasındaki en büyük farklardan bir tanesi bir kalkınma programı sen tasarlarsın, uygulamak istersin. Türkiye'de her iktidar değiştiğinde yeni gelen iktidar kendi bürokrat kadrosunu başa getirdiği için hiçbir program 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl düzenli bir şekilde uygulanmaz. Oysa Güney Kore'de başarılı bürokratların görevde kalma sürelerine baktığınız zaman birçok iktidar partisi değiştiğinde bile o başarılı bürokratın görevinde kaldığını, görevinde başarılı olduğu sürece terfi ettiğini, iyi bir maaş aldığını görürsün. Yani orada devleti yöneten bürokrasi siyasi erkten bağımsız bir şekilde hareket edebilmiş. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl bir kalkınma programında yazılan bir programı uygulayabilmiş. Türkiye'de 3 yıl, 4 yıldan fazla yerini koruyabilen ben bürokrat hatırlamıyorum.
Hocam yani zaten olay şeyle alakalı değil mi? Yani kurumsal yapılar kurabilmekle alakalı. Şirketin başarılı olabilmesinde de budur. Devletin başarılı kesinlikle olabilmesinde de budur. Zaten işte Daren Hoca'nın söylediği şeyde de. Ve biz Türkiye'de bence KOR'da bu yapısal şeyi yani bu kendi kendini bozan sistemi düzeltemediğimiz sürece bir kalkınma olamıyor. Yani sürekli bir şekilde bir gelişme oluyor. Böyle şey gibi mehter marşı gibi bir mekanizmanın içerisindeyiz. İki ileri,
şunu söyleyebiliriz. Haklısın. Girişimcilik hani sürdürülebilir bir büyümeye yardımcı olur. Bir kalkınmaya yardımcı olur. Fakat tek başına reçete değil. Hadi çocuklar şimdi fikirlerinizi hayata geçiriyoruz deseniz ve başka hiçbir şey yapmasanız o ülkede bir sürü zihni sinir fikre saçma sapan paralar ayrıldığını görürsünüz ve oradan çok fazla bir şey çıkmaz. O bakımdan iyi bir kurumsal altyapının olması gerekiyor şart. Bu kurumsal altyapının tam orta noktasında eğitimin olması gerekiyor. Bu kurumsal altyapıda mutlaka iyi işleyen bir bürokrasinin olması gerekiyor. Bürokratların siyasi erk değiştiğinde onlardan ayrı olarak, onlardan bağımsız olarak başlarında oldukları projeleri yürütebilecek bir serbestliğe sahip olmaları gerekiyor. Yani burada kalkınmanın, büyümenin, sürdürülebilirliğin tek ve kısa bir reçetesi yok.
Peki hocam, şunu sormak istiyorum. Yani şimdi bu konuştuklarınız bende ideal olarak doğru tabii ki. Yani çok ideal şeylerden bahsediyoruz. Peki Türkiye özeline geri dönersek, ben şunu biliyorum, yani bunu bir kabul olarak almak istiyorum. Girişimciler, buradaki girişimciler veya yurt dışındaki Türk girişimciler Türkiye'ye güvenmiyorlar. Türkiye'nin ekonomisine güvenmiyorlar. Türkiye'deki
Barış yani.
Kesinlikle. Bak,
şöyle söyleyeyim sana. Yani burada biraz çok da sizlerle hani siyasete girmek istemiyorum ama o kadar keyfi kararlar alınıyor ki, siz şimdi yabancı bir yatırımcı olun, burada yatırımınızı yaptınız, bir kar elde ettiniz, o kar payını dışarı çıkartmak istiyorsunuz. Yani işte temettüyü dışarı çıkartmak istiyorsunuz. Çıkartamıyorsunuz. Buna izin vermiyorlar. Ondan sonra gelip size baskı yapıyorlar. Sen döviz cinsinden para kazanıyorsun, bu dövizin bir kısmını bozdur, TL'ye yatır. Böyle bir hani şey olduğunda, bir keyfiyet olduğunda, bir zorlama olduğunda yabancı bir girişimci buradan kaçıyor. Benim çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesidir. Aynen sizin gibi öğrencilerimin bir kısmı yabancı yatırım şirketlerine, Türkiye masasına bakarlarken birçoğu başka masalara kaydırıldılar. Sebebi de şu: yabancı yatırım bankaları Türkiye olan ilgilerini kaybettiler. Artık eskisi kadar fazla insan kaynağı harcamıyorlar. Türkiye'nin ağırlığı da gelişen piyasaların içerisinde çok çok azaldı. Bunun çok temel, çok anlaşılabilir bir sebebi var. Türkiye öngörülemez bir ülke. İnsanlar buraya yatırım yaptıkları zaman bu işte fikri mülkiyet haklarından çok şey değiller. Ne derler? Emin değiller. Bunlar konusunda endişeleri var. O yüzden de giderek daha fazla bu ülkeden kaynaklarını çıkartıp başka ülkelere harcıyorlar. Bak, çok basit bir şey var. Biz 10 sene önce dünyadaki yabancı yatırımlardan aldığımız payı koruyabilseydik, ki bunun oranı %0.95'ti. Onu sırf onu koruyabilsek, onu arttırmaya bırakın, onu koruyabilsek, bugün bizim 180 milyar dolarlık bir sermaye stokumuz olacaktı. Yabancı sermaye stokumuz olacaktı. Yani son 10 sene içerisinde, biraz öncesinde dediğiniz gibi, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki hukuk sistemine duyduğu güvensizlik, iş gücünü kalifiye bulmaması ve daha bunun gibi birçok etken yabancı yatırımcının Türkiye olan ilgisini kaybetmemize yol açtı. Ve sonrasında da bizim gördüğümüz şey, işte şu an yatırımları çekemiyoruz. Türkiye'nin çok ciddi bir yatırım eksiği var. Türkiye'deki tasarruflar, üretilen tasarruflar istenilen yatırımları finanse edecek durumda olmadığı için biz dışarıdan yabancı yatırımlar bekliyoruz. O da böyle bir ortama gelmiyor maalesef.
Doğru, kesinlikle aynı fikirdeyim. Peki burada yani bence şu anda çok doğru bir soru olmayacak, belki çok iyi cevaplanacak bir soru olmayacak ama şunu sormak istiyorum. Şimdi durum bu, bunun hepimiz farkındayız ve iyi gitmediğinin farkındayız. Ama Türkiye çok uzun zamandır, yani son 20 yıldan bahsetmiyorum, bence daha da uzun zamandır bu sarmalın içinde. Yani işler bir seviye normal gitmeye yaklaşıyor, sonra kötü gidiyor, iktidarlar değişiyor, birazdan normal gidiyor, sonra krizler oluyor, dünyadan bir şeyler geliyor, tekrar kötü gidiyor ve bu sarmal devam ediyor ve bunun çok sebebi olabilir dış etkenler, ıvır zıvır, oralara çok girmek istemiyorum. Sonuçta biz bunu yaşıyoruz Türkiye'deyiz, tamam mı? Yani burası hala ilginç bir ülke, hala yatırımcıların böyle göz ucuyla baktığı ve heveslendiği bence hala bir yer ama çeşitli sebeplerden yatırım yapamıyorlar. Bu sarmaldan çıkmanın yolu işte sizin gibi biraz daha taşın elin altına koyarak bir şeyler yapmak olabilir ama ben biraz daha şeyin peşindeyim. Yani gerçekten ne olacak da biz bundan çıkacağız veya biz böyle gitgide orta seviyenin altına düşeceğiz, köleleşeceğiz. Çin'in bir benzeri haline gireceğiz ve umutsuzluk devam edecek. Yani tabii ki sizden umutsuzluk lafları beklemiyorum burada da, yani ne olacak da umutlanacağız?
Ya burada birkaç katmanda hani bu ne yapılması gerektiğini ben söylemeliyim. İlk önce çok kısa vadede sadece yabancı yatırım çekmek için değil, bize yakıştığı için bizim işlevsel bir hukuk sistemine geri dönmemiz lazım. Demokrasiyi hatırlamamız lazım. İnsan haklarını hatırlamamız lazım. Bunu yabancı yatırım çekmek için değil, bize en çok yakışan şeyler olduğu için yapmamız lazım. Yani kısa dönemde ilk olarak bizim bu herkesin tekrardan yargıya güvenmesini sağlamamız lazım. Belirsizlikleri azaltmak lazım, enflasyonu düşürmek. Türkiye'de bugün iyi yazılmış bir makroekonomik istikrar programıyla 1-1,5 sene içerisinde Türkiye'nin enflasyon problemi kalmayabilir. Ondan sonra daha sonradan da yabancı yatırımcıların hangi koşullarda Türkiye'ye gelebileceklerine bakmak lazım. Biz bunlara baktık. Mesela yabancı yatırımcılar son dönemlerde artarak dijital altyapının mükemmel olmasını talep ediyorlar. Bu çok anlaşılır bir şey. Daha başka ne talep ediyorlar? İş gücü niteliğinin artmasını ve yeni dönemin gerektirdiği becerilerin buradaki yüksek öğrenim kurumlarından ya da başka kurumlar tarafından verilmesini talep ediyorlar. Bu da anlaşılabilir bir şey. Bunlara bir an önce başlamak gerekiyor. Yani bizim derdimiz burada enflasyonu düşürmekse bu düşürülür. Orta uzun dönemde yabancı yatırımları çekmekse o zaman orada yapmamız gereken şey mesleki eğitimden tutun, yüksek öğrenimden tutun, dijital altyapı yatırımlarına kadar hummalı bir çalışma olması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, bunu da hemen yapmak gerekiyor. Doğu Avrupa ülkelerine baktığınız zaman Macaristan, Romanya, Çekya, işte Polonya gibi bu ülkelerin son dönemlerde çok zenginleştiklerini, Avrupa'dan ve dünyadan çok fazla doğrudan yabancı yatırım aldıklarını görüyorsunuz. Bunu yaparlarken de dijital altyapılarını yenilemişler, lojistik açısından mükemmelleşmişler, çok kalifiye iş gücü var ve bunun sonucunda doğrudan yabancı yatırım çekiyorlar. Türkiye'nin ilk önce bunları benimsemesi lazım. Yani kısa vadede bir işlevsel hukuk sistemi, yatırımcıya güven. İkincisi enflasyon düşürerek makroekonomik belirsizleri ortadan kaldırmak. Orta ve uzun vadede dijital altyapıyı sağlamlaştırmak, kalifiye bir iş gücü yetiştirmek ve ondan sonrasında tabii anlaşılabilir bir teşvik sistemi, özellikle ARGE tarafında anlaşılabilir, kolay bir teşvik sistemini sunmak olmalı. Ve bunu sadece yabancı yatırım çekmek için değil, bizim bir daha çok peak games
üretebilmemiz için
bunlar lazım. Yani bunlar sadece yabancı yatırımlar için değil, Türkiye'deki girişimcilerin de önünü açmak için yapmamız gereken şeyler.
Bir seviye daha aşağı iniyorum izninizle. Peki şimdi bugüne kadar bunlar olmadı. Olmadı. Yani bugüne kadar olmadı. Seçimler oldu ve bu seviyeye gelemedik. Öyle ya da böyle bu iktidarla veya farklı bir iktidarla. Şimdi ne değişik oldu da? Yani sonuçta çözümlerin farkındayız. Ben ne yazık ki çözümlerin içeriğinden etkilenmiyorum. Çünkü bence çok çok açık hale geldiler. Gitgide de daha açık hale geliyor. Çünkü çok kolaylaştılar. Çünkü o kadar kötü bir haldeyiz ki çok basit şeylerle çok kolay şeylere ulaşabilir. Ama bunu yapamıyoruz ülke olarak. Yine ben genel konuşmak istiyorum. Biz bunu yapamadık. Şu an yapamıyoruz. Ne olacakla yapacağız? Ne değişecek? Niye değişecek? Ne değişsin de bu olsun? Biraz böyle şeye girdiğim farkındayım ama sormak
çok istiyorum. Basit. Yani birincisi bir iktidar anlayışı değişmesi lazım. Yani ve o değişir. Liyakatli insanların tekrardan ülke yönetimine gelmeleri lazım. Bunlar çok basit şeyler.
Yani ama neden değişir? Ne olur da değişir?
Ya burada neden sence şu 2011'de oyların yarısından fazlasını olan AK Parti şimdi %30'un altına düştü? Çünkü insanlar görüyorlar, yani liyakatsiz kadrolarla olmadık bir işte yönetim sistemiyle Türkiye'nin geriye gittiğini, Türkiye'nin fakirleştiğini görüyorlar. Ve bugün
yani işte burada şu anlama gelmiyor mu? %20 görüyor, %30 görmüyor mu hala? Ya da %30 bunu önemsemiyor mu acaba?
Yani o 20 yıldır devleti yöneten bir partinin böyle bir hala sabit kitlesi olması ilk seçimi kaybedene kadar normaldir bence. Ama benim burada üzerinde durmak istediğim şey şu. Zaten seçmenlerin çok önemli bir kısmı bir değişime ihtiyaç olduğunu farkındalar. O yüzden de zaten bana göre hani geliyor gelmekte olan diyebiliyoruz. Öyle değil mi? İkincisi bu yeni gelecek olan şeyle iktidarla beraber birçok şey değişecek. Biz ki tekrardan liyakatli kadroların Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek kurumları yönettiğini göreceğiz. Bence bu çok önemli. Sana çok basit geliyor. Sana basit gelmesi de güzel. Çünkü burada bu basit adımı attığınız zaman birçok şeyin olumlu yönde değişebildiğini göreceksiniz. Onun dışında bence şu olması gerekiyor. Yani şunun farkında olmamız lazım. Biraz önce Sami Can'la da aynı şeyi konuştuk ya. Dünya 1980'lerdeki gibi bir dünya değil. Dünya AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'deki gibi bir dünya değil. Biraz daha zorlu bir döneme giriyoruz. Bu zorluklardan biraz bahsedelim. Ondan sonra neden bu zorluklar içerisinde girişimcilik ekosistemini zenginleştirmenin daha önemli olduğunu vurgulayalım. Birincisi, çok net bir şekilde yeni sanayi devriminin bütün sancılarını hissediyoruz. Dördüncü sanayi devriminin. Bakın, birinci sanayi devrimi Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesine yol açtı. İkincisi dağılmasına sebep oldu. Üçüncü sanayi devriminde biz Asya kaplanlarının ortaya çıktığını görürken, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerle arasındaki makası açtığını görürken yerimizde saydığını gördük. Şimdi dördüncü sanayi devrimi var. Yani bu topraklar şu ana kadarki sanayi devrimlerini iyi değerlendiremediği için devamlı gerilediler. Ve bu sanayi devrimi öncekilerden çok daha yıkıcı. O yüzden bir, yeni gelecek olan iktidarın, yani bizim, izninizle bunu söyleyeyim, yeni gelecek olan iktidarın bu yeni dönemin gerektirdiği becerileri hem vatandaşa, hem çalışanlara, hem de şirketlere sağlayacak bir iktidar olması lazım. Bizim bununla ilgili zaten bir yapısal dönüşüm programımız var. 31 Mart'ta bizim kongremize gelirseniz orada size bunları anlatabiliriz. İkincisi, 1980 ve 2002'ye göre çok daha kritik hale gelen çevre problemleri var. Bugün geliştireceğiniz sanayi politikasını, geliştireceğiniz tarım politikasını mutlaka bu iklim değişikliği ve çevre faktörleriyle uyumlu hale gelmesi lazım. Bu daha önceden böyle bir problem yoktu, şu anda var. 3. 1980'lerde de 2002'nin başında da çok olumlu bir küresel rüzgar esiyordu. 2002'de her tarafta para vardı. Ve 2008'de Lehman Brothers'ın çöküşüne kadar dünyada likidite hiç olmadığı kadar boldu. 1980'li yıllarda ucuz Asya mallarına olan talep, bu Asya ülkelerinin çok rahatlıkla ihracata dayalı bir büyümede başarı sağlamasına yol açtı. Tamam mı? Şimdi öyle bir dönem de yok. Tekrardan bakın, Rusya-Ukrayna gerginliği, Çin'le Amerika arasındaki ticaret gerginliği bizim o 1980 ve 2002'deki o olumlu dış konjonktürü sahip olmadığımızı gösteriyor. Ve son olarak da bütün dünya yaşlanıyor. Demografik faktörler çok etkili. Benim sizle program bittikten sonra başka bir yerde tamamıyla mülteci problemi üzerine konuşacağım. Türkiye'nin bir mülteci problemi var. Türkiye'nin bir yaşlanma problemi var. Yani buradan nereye geliyorum Barış? Şuna geliyorum. 2022'de ne değiştirecek olursanız bütün küresel şartlar ve Türkiye özgü şartlar değişti. Peki ne olması gerekiyor? Bütün bu değişen koşulların farkında olup ona göre çözüm üretebilecek, bence teknokrat bazlı bir hükümetin gelmesi gerekiyor. İşte bizim de en çok üzerinde durduğumuz şeylerden bir tanesi bu. Ben siyasete atıldıktan sonra inanılmaz bir ilgi olmaya başladı teknokrat işte kökenli siyasetçilere. Neden? Çünkü birçok insan gördü ki, birçok seçmen gördü ki Türkiye'nin problemleri işte yani hamasetle ya da işte devamlı birbirine sataşarak çözülmüyor. Bunları nasıl çözeceğini söyleyen yeni siyasetçilere ihtiyaç var. Bu da benim çok olumlu gördüğüm şeylerden bir tanesi.
Bu arada zaten bence sizin bu kadar vaktinizi bu işe ayırmanız tek başlı başına bir umut kaynağı. Ben o açıdan gerçekten oraya umutlanıyorum. O güzel bir şey. Çünkü eskiden, yani ben kendim bildim bileli, daha böyle kendi hocalarım, daha çok etkilendiğim insanları buralarda görmezdim. Uzaklarda gördüm siyasetten. Ve şey yapardım, hani demek ki siyaset ve politika böyle kötü şeyler, böyle zaman kaybı şeyler. Şimdi acaba değil mi düşüncesini veriyor bana. Bu bence çok olmuş şey. Ama
çok
yine de...
bir şey. Bu bak biraz daha şey diyor, madem girişimcilik konuşuyoruz. Çok heyecan verici bir şey. Yepyeni bir girişim gibi benim için siyaset. Yani bilmediğim bir alan. Ama çok güzel bir hava değişikliği oldu. İkincisi, mesela bu ürettiğimiz programlar, işte kalkınma ile ilgili neler yapılabileceği ile ilgili söylediklerimiz, görüyorum sokakta bir karşılığı var. Akademideyken bunu çok fazla hissedemiyordum. Ama şimdi burada tekrardan işte sokağa karışıyorsun. Fikirlerini halkla paylaşıyorsun, vatandaşlarla, iş dünyasıyla paylaşıyorsun. Çok daha dişe dokunur. Yaptığın, ürettiğin fikirlerin, yaptığın şeylerin, ürettiğin fikirlerin sokakta karşılığını gördüğüm bir dünya var. O mesela benim çok hoşuma gitti. O yüzden hayatımın en doğru kararlarından bir tanesini verdiğimi düşünüyorum ben.
Yani harika, bizim için harika bir şey. Umarım bu konuştuklarımız idealler gerçekleştirebilir olur, görürüz hep beraber ve katkıda bulunuruz. Yani bu çok iyi temenniler bunlar, ama ne yazık ki bence hepimizde, sizde olmayabilir, seçmenler olarak ben kendimi tanımlıyorum burada, umutsuzluk var ne olursa olsun. Bu keşke kırılsa, kolay kırılsa, ama biz de böyle şeyiz, hani o feedback devam ediyor. Biz sizden bir şey göreceğiz, biz rahatlayacağız, biz oyumuzu vereceğiz, siz rahatlayacaksınız gibi bir durum var.
Yani şöyle bir şey, ben umutsuzluğun işte dünyadaki en kötü hislerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Umutsuz olmak için bir sebep yok. Evet, şartların zor olduğunu kabul ediyoruz. Türkiye için de zor. Bize küresel konjonktür de çok yardımcı olmayacak, ama neden umutsuz olalım ki? Yani biz bu işi çözeriz. İşte. Yani liyakatli kadrolar, bu işe kafa yoran kadrolar bunu niye çözmesinler ki? Çok rahat çözülür.
Kesinlikle ben de buna inanıyorum. Ama mesela siz
mesela benden ders aldın. Tamam mı? Yani şeyde sonuçta yani o ders aldığın sadece ben değil. O dönemdeki kadrolardan iyi insanlar, iyi hocalar siyasete girdiler. Bu kadrolar şimdi çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bunu da yaparız biz. Çok rahat yaparız. O konuda herhangi bir mal yok bence.
Benim hiçbir şeyim yok, çekincem yok. Ama şunu görünce ben hala umutsuzluğumu koruyorum ne yazık ki, onu da söyleyeyim. İşte Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da işte Türkiye bir yazılımcı kaybetti, Almanya bir çöpçü kazandı. Paylaşımını görünce bu benim kalbimi kırıyor.
Evet ama ben bence bu beyin göçünün biz inşallah sonuna geldik. Yani biz ülkeyi yönetmeye başladığımız zaman da bu beyin göçü çok hızlı bir şekilde tersine döner. Yani burada bir nokta daha var. Bence bak bu girişimcilik ekosisteminden madem konuşuyoruz onunla da ilgili. Tabii ki ben bu beyin göçüne üzülüyorum. Ama bizim belki de şunu da düşünmemiz lazım. Oraya giden bilim insanlarımızdan, oraya giden iş insanlarımızdan biz yararlanabiliyor muyuz? Yani mesela diyelim ki Harvard Üniversitesi'nde bizim çok kıymetli, tam zamanlı orada öğretim üyesi olan hocalarımız var. Bunlar dünya çapında bizim gururlarımız. Peki biz onlardan orada yararlanabiliyor muyuz? Yani bizim bir diaspora politikamız var mı? Bence yok. Bizim çok başarılı iş insanlarımız var. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği'nde. Biz bu iş insanlarının network'ünden yararlanabiliyor muyuz? Yararlanamıyoruz. Orada geliştirdikleri teknolojilerden yararlanabiliyor muyuz? Hayır. O yüzden ben şunu söylüyorum. Evet, tersine beyin göçünü sağlayacak politikalar üretmemiz lazım. Ama aynı zamanda eş zamanlı olarak dünyanın farklı yerlerinde bilimde, sanatta, iş dünyasında başarılı olmuş insanlarla bizim bir an önce çok sıkı bağlar kurup o bağları kurduktan sonra bizim etkili bir diaspora politikası izlememiz gerekiyor. Yani bu kadar küresel. Nasıl?
Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi İsrail bizim yakınımızda olan modellerden birisi ve yakın dönemde de kalkınmış olan ülkelerden birisi. Ben İsrail'in kalkınma modelini çok anlamak ve analiz etmek durumunda kaldım. Çünkü İsrail firmalarla çok rekabet ettik ve gerçekten hani çok güçlüler.
Onların çok başarılı bir yozma modeli vardı değil mi?
Mesela bu uyguladıkları modellerden birisi. Bir diğeri aslında 20 yılı aşan bir sürede diasporayı İsrail'le barıştırmaya çalışıyorlar.
Evet, çünkü çok
mantıklı. Zamanında İsrail diasporasıyla yani bütün cemaatleriyle kopukluk var. İsrail arasında bir kopukluk var ve bir aslında pazarlama kampanyasıyla ve PR kampanyasıyla bunun üzerine gidiyorlar ve 20 yıl sürüyor bu. En sonunda bu bağlantıyı kuruyorlar ve şu an İsrail'in bu kadar güçlü olmasındaki diğer etmenlerden birisi oradaki aslında diasporanın Amerika'da onlara da güç sağlayabilmesi, bir sürü şey de yapabiliyor olması. Ben yurt dışında, Amerika'da yaşadım, Avrupa'da yaşadım. Türkiye'de bunun tam tersi var. Yani Türkiye'de böyle birbiriyle konuşmaz. Atıyorum mesela Aydın Şenkut var. Silikon Vadisi'nin en başarılı, her sene Midas listesine giren yatırımcısı. Türklerle konuşmuyor. Yani böyle şeyler falan var mesela.
Ne kadar güçlü değil mi? Yani baktığında neden peki mesela Türklerle konuşmuyor sence?
Çünkü zamanında bunlar böyle bir şekilde kazık yemiş. Ondan dolayı ama ben şuna geleceğim asıl. Siz de Kore ile alakalı kalkınma planında da bunu söylediniz ve ben bir sürü yerde bu paterni görüyorum. Çok uzun dönemli plan yapıp bunun üzerine gidebilmek gerekiyor. Şimdi bence siz de politikacı olarak bu yola atılmışsınız. Ben şunu soracağım. Bence elinde sonunda politik sistemde değişiklik oluyor, yeni bir politikacı geliyor ve bu bürokratik sistem tutulamıyor Türkiye'de. Ben bunu anlamış değilim. Ne yapabiliriz bunu çözmek için? Ya ben kendim şahsen birey olarak soruyorum. Ne yapabilirim?
Ya çok temel bir şey var. Mesela bu Türkiye'nin politika üreten bir kurumu vardı. Devlet Planlama Teşkilatı. Devlet Planlama Teşkilatı'nı yeniden getirebilirsin. Daha sonrasında çok kritik makamlardaki bürokratları uzun dönemliğine orada tutacak yapabilirsin. Mesela Merkez Bankası bağımsızlığından bahsediyoruz. Bir Merkez Bankası'nı çok başkanını rahatlıkla görevden almamalısın. Öyle değil mi? Yani şu anda o kan, bak burada da şu var. Merkez Bankası kanunu değişmiş değil. Sadece baştaki iktidar partisi o kanunu uygulamıyor. Yoksa bizim yasalarımız var. Mesela 5018 sayılı bir yasa var. 5018 sayılı yasa çok rahatlıkla işte kamuda bu etki analizinin şart koşuyor, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi kriterlerin mutlaka alınan kararlarda gözetilmesini şart koşuyor. Yapıyor muyuz, yapmıyoruz. Biraz önce söyledim ya, mesela işlevsel bir hukuk sistemi ve tekrardan kanunların uygulanmasından bahsettim ya. Bak, bu zannedildiğinden çok daha önemli. Biz zaten şu anda yazılan kanunları siyasetçilerin uygulamasını sağlasak konunun çok önemli bir kısmını, yani problemlerin çok önemli bir kısmını çözmüş olacağız. Yani mesela ben Merkez Bankası Başkan Danışmanı olarak da çalıştım biliyorsun bir süre. Orada gördüğüm şeylerden bir tanesi, bugün biz başa gelsek Merkez Bankası'nın kanunu değiştirmemize gerek yok. Sadece o kanunu uygulamak yetiyor.
Daha basit bir soru soracağım. Uygulanmayabilen bir şeyi nasıl uygulanabilir, yapabiliriz ki? Kim neden uygulasın?
Bu işte kararname çıkartılıyor. Şu oluyor, bu oluyor. O yüzden yani Türkiye'nin yeniden hani yasalarla yönetilen bir devlete sahip olması gerekiyor.
Bence burada daha da üzücü bir durumdayız. Bence Türkiye'nin şu anda iyi niyete ihtiyacı var. Ve iyi niyetle bir yasayla force edilebilen bir durum yok değil. O çok.
Ama bak şöyle söyleyeyim Barış. Bu iş böyle değildi.
Kesinlikle bu iş değildi.
4 yıl içerisinde böyle oldu. O yüzden mesela burada bence sorun o en baştaki siyasetçi değil. Sorun Cumhurbaşkanı'nın kendisi değil. Sorun sistemin kendisi. Yani bu sistem sana yeni keyfi kararlar alan bir cumhurbaşkanını çok rahatlıkla dayatabilir. Yani burada tekrardan siyasete giriyoruz ama bence ben bunun mesela çok önemli bir nokta olduğunu söylüyorum. Ben hep bu yönetim sistemini, yani bu keyfiliğin hüküm sürdüğü yönetim sistemini bu Yüzüklerin Efendisi'ndeki yüzeye benzetiyorum. Gerçekten ona biraz yakın olduğunda bir karakter kanserine yakalanıyorsun. Evet. Ve ondan sonra bir anda değişebiliyorsun. Çok keyfi yanlış kararlar alabiliyorsun. O yüzden ben buradaki problemin seçilmiş cumhurbaşkanı olduğunu düşünmüyorum. Yani kişi olduğunu düşünmüyorum.
Zaten
burada bir sistem problemi var. Yani bu sistem çok rahatlıkla yeni ve aynı derecede keyfi hareket eden bir cumhurbaşkanı da başa getirebilir.
Kesinlikle.
Gitmeliyiz. O yüzden de burada ilk vurgumuz bizim. Siyasete girdiğimden beri de devamlı benimsediğim, konuştuğum şeylerden bir tanesi. Bizim parlamenter sisteme geri dönüp o kuvvetler ayrılığı prensibini yeniden oturtmamız gerekiyor. Daha sonrasında liyakatli kadroları kritik yerlere getirip...
Ama zaten ona sahip değil miydik eskiden? 20 yıl önce gidelim. Ona sahiptik.
Yani şöyle söyleyeyim size. Bak,
ve o bozulabildi. Ben bundan korkuyorum. Siz neden, yani hep beraber soruyorum. Siz neden korkmuyorsunuz yine bozulabildi?
Birincisi şöyle, şundan dolayı bir içimde şöyle bir umut var Barış. İnsanların çok önemli bir kısmı, bütün anket şirketleri de bunu gösteriyor. İnsanların çok önemli bir kısmı bu yönetim sisteminin Türkiye'nin sorunlarına bırak çözüm bulmayı, Türkiye'nin sorunlarını derinleştirdiğini düşünüyorlar. Yani o yüzden hani bugün bu yönetim sistemini biz değiştirip parlamenter sisteme döneceğimizi söylesek, bunun halkta çok büyük bir karşılığı var. Yani bunun hemen hemen herkeste bir karşılığı var. O yüzden diyorum ki, evet, Türkiye'nin belki de bunu denemesi gerekiyordu. Bu işte adına başkanlık sistemi denen, cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi denen sistem belki de denemesi gerekiyordu. Denedik, olmadı. Ve tekrardan eskiye dönüp hem şimdiki hatalarımızdan hem eskiden yaptığımız hatalarından ders alıp ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Ama hep aynı şeyi söylüyorum. 1980'in reçetesini, 2002'nin reçetesini uygulayarak 2022'nin problemlerine çözüm üretemeyiz. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz şu an.
Yani benim nacizane yorumum şu şekilde. Söylediğiniz şeyi anlamakla birlikte elinde sonunda, hatta güç yüzü analojisini çok güzel yaptınız. İşte Dune'da da vardır, Yüzüklerin Efendisi'nde de var bu arada. İkisinde de aslında bir iktidar yoluyla alakalı bir şey var ve iktidar yolu mesela Dune'da da şey diyor, yani altın bir yoldur, o yola bakarsın ve elinde sonunda o yol seni kör eder diyor. Elinde sonunda iktidara yaklaşanların körleştiği ve bozulduğu bir mekanizma var. Bunun bozulmadığını gördüğüm düzenlerde her zaman ve her zaman halkın elinde el freni çekme mekanizması var. Türkiye'de bunu koymadığınız zaman ve bir şekilde biz son 10 yıldır çaresiziz. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Tek yapabildiğim şey seçimlerde müşahitlik yapmak. Ve tek yapabileceğim şey de bu olduğunu inanıyorum. Çünkü devletle etkileşimimiz ve iletişimimiz de bozuldu. Devlet daha dev bir şey oldu. Devlet eliyle bizi bir dövdü mü öldük.
Böyle peki sana bir şey söyleyeyim. Neden bir mesela senin fikirlerini yansıttığını düşündüğün bir STK'ya girmedin? Bir derneğe, derneğe girmedin, üye olmadın ya da ne bileyim bir vakıfın gönüllüsü olarak çalışmadım. Yani bu bir eleştiri değil. Merakımdan soruyorum. Çünkü Türkiye'de gerçekten hani herkes siyasetin siyasi partilerle yapıldığını düşünüyor. Oysa olmayabilir. Yani STK'lar da belli problemlere siyasi partilerden çok daha etkili bir şekilde dikkat çekip onlar için çözümler üretebilir. Bunu gerçekten merakımdan soruyorum. Ben de Türkiye'de işlerin iyi gitmediğini düşünenlerdenim. Ben başka bir şey yaptım. Daha öncesinde STK'larla işbirliği yapıyordum. Onu bir adım öteye götürdüm. İşte bir siyasi partiye girdim. Siz neden bir STK, bir derneğe üye olup öncelikli olarak gördüğünüz problemleri bu STK'lar üzerinden çözmeyi denemediniz?
Şimdi benim kişisel bir nedenim var. Onu biliyorsunuz zaten, size de söylemiştim. Yani babamın politikacı olmasından kaynaklı bir uzak durma durumum var genel olarak. Ama elinde sonunda ben yine de kendi payıma düşen şeyi yaptığıma inanıyorum. Çünkü ben bir şekilde ekonomik özgürlüğün insanları açacağına ve genişleteceğine inandığım için ona uğraştım ben. Yani benim eforum da o oldu. Ben ondan dolayı kendi şirketimi kurdum. Ben ondan dolayı girişimcilik Türkiye'de gelişsin diye 7,5 yıldır bir podcast'ı çekiyorum. Ben bir STK'ya girip bunu yapmadım. Ama evet, tabii yapabilirdim ama benim kendi eforum da bu oldu. Ama yani evet, belki de daha açık olmalı. Belki herkesin buna vakit ayırması lazım. Yani en basitinden devlet benimdir hissiyatı bile yok. Ve buna sahip olmak için kendim de yoksa bile başkalarının nasıl bunu aşılayabilirim merak ediyorum gerçekten. Kendimi de düzeltmem gerekiyorsa düzeltirim bu arada.
Evet. Bu arada yani her bir bireyden başladığı için özür dilerim. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani ben marketingçi olduğum için buraya öyle bakıyorum. Bir yerde bir hype oluşması lazım. Bizim oraya dahil olmamız lazım. Veya o hype'ı bizim başlatmamız lazım. Diğer insanların bize dahil olması lazım. Biz yeteri kadar hype yaratacak kadar etkili insanlar değiliz. Yaptığımız bu şeyle bile yeteri kadar etkili olamıyoruz. STK'larla ilgili de bence biz yeteri kadar efficient, etkili olduklarını düşünmediğimiz için oralara çok girmiyoruz. Yani sonuçta bu böyle bir yine şeye dönüşüyor, bir çukura dönüşüyor. Onu yapmıyoruz.
Genel olarak bir sistem gerçekten eleştirisi bu ya. Yani sisteme inanmıyorsunuz hiçbiriniz de, onun için katılmıyorsunuz. Yani.
Kesinlikle biz burada bayağı anarşist takılıyoruz. Bu
piramit yapısına aykırı zihniyetler.
Benim işim senin anarşistin. Neren anarşist? Yani ben anarşist olduğunu düşünmüyorum da. Yani şöyle, Türkiye bunu biz geçenlerde iş dünyasının çatı örgütlerinden bir tanesinin başkanıyla da konuştuk. Yani ben eskiden beri iş dünyasını çok eleştiriyorum. Yani Türkiye'de gerçekten bir serbest piyasa ekonomisinin işler hale gelmesi için iş dünyasının iktidara karşı sesini yükseltmediğinden dolayı bütün muhalefet siyasi partileri kalıyor. Ve siyasi partiler ne kadar elinden geleni yapsa, ki burada da eleştiriye açığım. Yani biz de elimizden ne kadar elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Burada da eleştiriye açığım. Ama Türkiye'de muhalefet güdük kalıyor. Türkiye'de muhalefetin güdük kalması şu anlama gelmiyor. Biz iktidarı devirelim anlamına gelmiyor. Türkiye'de etkili bir muhalefet aynı zamanda iktidarın kendisine çekidüzen vermesine de yol açıyor. Ama burada muhalefete sadece siyasi partileri yüklediğiniz zaman, İş dünyasının çatı örgütlerinden bir şey yapmasını beklemediğinizde, sizler STK'lara inanmadığınızda, o zaman sistemde çok işler olmuyor. Çünkü o sistemin içerisindeki o checks and balance mekanizması iyi işlemiyor. Yani bugün dernekler, işte STK'lar ve aynı zamanda güçlü siyasi partiler bana göre çok önemli bir checks and balance mekanizması görecek durumda. Ama şu anda böyle bir ortam yok. O yüzden de baştaki insanlar çok keyfi bir şekilde hareket edebiliyorlar. Çünkü kendilerini hesap verebilir durumda görmüyorlar.
Ama burada yani biz zaten geleneğimizi kaybetmiş durumdayız. Yani ben kendi annemden babamdan bunu görmediğim için.
Bak Barış, şöyle bir şey söyleyeyim sana. Türkiye'de 2018 yılında o zamanlar Gezne ve Maliye Bakanı, siz o aynı sunumu yapsanız F alırdınız o dersten. Öyle bir sunum yaptı ve o sunum yaptıktan sonra iş dünyası sıraya girip Türkiye ekonomisini tamamıyla uçuruma sürükleyecek olan o programı alkışladı. Neden alkışladı? Çünkü devletle işbirliği yapıyordu. Birçok alanda beraber ihaleler, devletten ihale alıyordu. Daha sonrasında bak, Türkiye ve OSB'ler bir hafta boyunca elektriksiz ve enerjisiz kaldılar. Siz iş dünya, yani normal şartlarda bir ülkede iş dünyası öyle sıkı bir nota verirdi ki bundan sonra herhangi bir iktidar partisi kolay kolay Türkiye'yi elektriksiz, enerjisiz bırakmazdı.
Peki bu çok şimdi, çok daha üzücü değil mi? Bunun böyle olması.
Tabii ki. O yüzden yani, diyorum ben. Yani burada yani nereden başladık, nereye geldik ama şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de muhalefet partilerinin kendisine bir çekidüzen vermesi gerekir. Eyvallah. Biz en iyi muhalefeti yapmayabiliyoruz ama en maliyetli muhalefeti yapıyoruz. O konuyu söyleyeyim. Ama bunun dışında bütün muhalefeti, bütün eleştiriyi siyasi partilere yüklemek Türkiye'deki şeyde ne derler, sistemin iyi işlememesine de yol açıyor.
Peki bu bir strateji yani, değil midir iktidar tarafından? Bence çok başarılı, iyi çalışan ve kendi isteklerini aldıkları bir stratejidir. Biz nasıl şey diyebiliriz ki yani siz eleştirmelisiniz. Şöyle. Eleştirmiyoruz. Yok, eleştirmelisiniz.
Eleştirmeliler ama bunun olması için de şöyle olması lazım. Mesela bak batılı anlamda, yani bir batı burjuvazisinde oradaki sermaye birikimi devlet üzerinden olmadığı için ve devlete nerede durması gerektiği söylendiği için, yani devletle sermaye arasındaki, sermaye grupları arasındaki ilişkiyi iyi çizildiği için böyle problemler olmuyor ve sermaye grupları eğer devleti yönetenler bir hata yapmışsa bunu çok rahatlıkla eleştirebiliyorlar.
Ben diyorum ki burada o çizgi özellikle çizilmiyor.
Türkiye'deki iş dünyası sermaye birikimini devlet kaynakları üzerinden yaptığı için o kaynağın kesilmesini istemiyor. Devleti yöneten partiyi karşısına almak istemiyor. O yüzden de diyorum ki ben hani normalde şeyde, siyasette sosyal demokrat ve daha solda birisi olarak tanınmama rağmen diyorum hayır, ben bir serbest piyasa ekonomisine sonuna kadar inanıyorum ama Türkiye'de bu yaşananların kimse bana serbest piyasa ekonomisi olduğunu yutturamaz. Daha çünkü en başta serbest piyasa ekonomisinin aktörleri sırtını devlete dayıyor.
İşte zaten burada sırtını devlete dayamaya devam edecek ve devlet de bunu kullanmaya devam edecek. Bu bir danışıklı dönüşe
i̇şte dönüşüyor. Onun geçmesi gerekiyor. Yani bizim o bakımdan devletin denetleyici, düzenleyici, destekleyici rolünün ötesinde sermaye gruplarıyla kendi arasındaki ilişkiyi daha iyi tanzim etmesi lazım. Daha mesafeli durması lazım. Bizim gerçekten girişimcilerin, kendi ayağı üzerinde duracak olan girişimcilerin ortaya çıkması için devletin sermaye gruplarıyla mesafesini iyi koruması gerekiyor. Ben bunu söylüyorum.
Ben kesinlikle %100 katılıyorum ama devlet bunu özellikle yapmıyor şu anda. Çünkü lehine kullanıyor bunu ve bu bence çok iyi çalışıyor. Bu böyle çalıştığı sürece de biz burada güdük muhalefet olarak kalıyoruz.
Bundan sonra bunu değiştirebilirsin ama. Yani devleti yönetenlerin verdikleri teşviklerle, işte aldıkları kararlarla kendilerine bağlı olmadan sermaye gruplarının palazlanmasına izin verdikleri bir ortamda bu sorunların önemli bir kısmı da çözülür bence.
Kesinlikle. Yani bunu yapacak biri gelirse başa çözülür. Bunu yapacak biri gelmezse bu devam eder gelecek. Ve
işte sizlerin oylarıyla gelecek işte.
Daha genel bir şey söylüyorum. Yani bence buraya çok girme gerek yok. Şunu demeye çalışıyorum. Yani bu bir danışıklı dövüş. Burada herkes memnun. Memnun olmasa da bu şeyden çıkamıyorlar ve herkes kilitlenmiş durumda. Bu adamın o şekilde alkışlanması demek Türkiye için bir rezalettir ya.
Devleti yönetenler kendilerine yakın sermaye gruplarına işte teşvikleri vermeyi bırakırlarsa, kendilerine yakın sermaye gruplarını yaratıp onların üzerinden nemal almaya çalışmazlarsa bu iş çözülür. Bunu yapmak kolay değil ama işin bana göre püf noktalarından bir tanesi bu. Sohbetin genelde şöyle bir şey oluyor. Ben 2001'de doktoramı aldım. İşte 20 senelik akademisyen, 18 aylıkta siyasetçiyim ondan sonra ve işlerin dönüp dolaşıp bütün soruların, hani şeyde sorunların daha doğrusu siyaset üzerinde olması beni gerçekten üzüyor. Yani biz burada işte hani 20 senelik ekonomi birikimini çok konuşamıyoruz. Tamamıyla 18 aylık siyasetçi olarak konuşmak zorunda kalıyorum. O yüzden Türkiye'de bu açıdan bir problem var. Bu problem Türkiye'nin sorunları siyasete yeni bir bakış açısı getirmeden, siyasetin ekonomi üzerindeki ağırlığını azaltmadan Türkiye'nin sorunlarını biz sağlıklı olarak çözemeyeceğiz gibi geliyor bana. İlk önce bence bu. Bizim çok daha az siyaset konuşacağımız bir ortamı yaratmamız gerekiyor. İkincisi, bir iktisatçı olarak söylemem gerekirse, bundan 10-11 sene önce girişimcilik çok havada kalan bir terimdi. Girişimci olmak dediğinde insanlar ne olacağını çok ifade edemiyorlardı. Bugün geldiğimiz nokta sevindirici ama çok daha işin başındayız. Ve şunu görüyoruz ki bir girişimcilik ekosisteminin iyi bir şekilde sağlanması, iyi bir şekilde tesis edilmesi Türkiye'nin çok temel ihtiyaçlarına çare üretebilir. Birincisi istihdam, ikincisi teknoloji üretme, üçüncüsü daha eşitlikçi bir büyüme, pastadan herkesin daha hakkaniyetli pay alması gibi. O yüzden bu iş partilerin, özellikle İYİ Parti için konuşabilirim, önümüzdeki dönemde parti programında çok daha sıklıkla yer alacak alanlardan bir tanesi. Çünkü insanlar artık yeni şirketlerin, genç şirketlerin o ülkenin problemlerine çok etkili çözümler üretebileceğini görmüş durumdalar. O yüzden de siyasi tarafta da bir farkındalık oluştuğunu söyleyebilirim ben.
Okay. Yani hocam, bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa girişimcilikle alakalı elimizden geldiğince destek olmak isteriz. Yani biz de girişimciliğin, yani sizin dediğiniz bu ekonomik aktörlerin devletin yani dengesinden uzaklaşması ve farklı bir şey yaratabilmesinin tek şeyi yurt dışı odaklı firmalar olması. Herkes yurt içindeki ihaleye bakarsa hiçbir zaman ondan kurtulamayız. Yani doğru. Dünya sonsuz bir pazar, gidip oralara satan girişimleri olması lazım.
Sana şöyle bir destek vereyim Samican. Siyasete girmeden önce son yaptığım projede neredeyse 100'e yakın TÜBİTAK ve COSCEP desteği olan şirketlerle odak grup toplantıları yaptım. Bunlardan en başarılı olanlar bana şunu söylüyorlardı: benim paraya ihtiyacım yok, sen bana teşvik ya da hibe olarak para verme. Beni sadece küresel değer zincirlerine entegre et diyordu. Yani o yüzden bence buradaki önceliklerden bir tanesinin bu olması lazım. Ben başarılı küçük ve orta ölçekli Türk şirketlerini küresel değer zincirlerine nasıl entegre edebilirim? Onların paraya ihtiyacı yok. Onların sadece o network'e nasıl gireceklerini bilmeye ihtiyacı var. İkinci olarak gördüğüm şeylerden bir tanesi de çok niş alanlarda teknoloji danışmanlıklarına ihtiyaçları var. Yani diyor ki, ben bu operasyonu daha iyi yapabilmem için, üretim bandında bir verimlilik sağlamam için benim gerçekten iyi bir teknoloji danışmanına ihtiyacım var ve ben onu bulamıyorum. Yurt dışından getirmek zorunda kalıyorum ve çok pahalı olmasına rağmen, o maliyeti karşılamak istememe rağmen bulamıyorum. O yüzden mesela baktık, Almanya bu işi nasıl çözmüş? İşte Fraunhofer benzeri vakıflarla çözüyor. O yüzden burada iki tane nokta var. Biz hep şunu söylüyoruz: yeni bir şirket kurmuşsan paraya ihtiyacın var. Paraya ihtiyacın olabilir ama bence daha çok ihtiyacın olan şey, seni ilk önce ülke içerisinde, daha sonrasında da dünya ölçeğindeki değer zincirlerini entegre edebilecek bir yapın olması gerekiyor. Yani paradan bu daha önemli. İkinci olarak da üretimini arttırdığın zaman senin sağlıklı büyüyebilmen için o üretim bandında ya da işte üretim sürecinin başka yerlerinde sana verimliliği nasıl artıracağını söyleyecek olan bir niş uzman kadroya ihtiyacı olması lazım. İhtiyacı var. Onu da çözebilecek şeyler var, kurumlar var. Yani bütün dünya bunu nasıl çözdüyse biz böyle çözebiliriz.
Evet. İdealinde aslında COSCEP'in bunu yapıyor olması lazım ama bu amaçla da kurmuşlarsa çok yapmıyor.
Mesela Amerika'da Small Business Administration var. Onun karşılığı Türkiye'de COSCEP. İkisinin geldiği nokta çok farklı. Öyle değil mi?
Evet. Small Business Administration bildiğiniz ilk VC'lerin falan kurulmasına bile yol açan bir şey. Benzer bir şey, evet. Japonya'da var. Japonya'da bütün İşte COBİ'lerin efektif, etkin üretim yapabilmesiyle alakalı hani bir sürü şey yönetiyor. Hani ben buradan ekleyeceğim şey, yani benim çalıştığım teknokent, ben iş yapamayayım diye böyle her gün benimle kavga ediyor falan. Yani Türkiye'de kurumlar
şu an biraz... Şey önereceğiz mesela, bak, radikal bir şey. Yani bu teknokentlerin geldiği nokta çok korkunç. Teknokentler bugün tamamıyla yani yüksek kiralar alan ve hani sana onun karşılığında vergi muafiyeti sağlayan, çok fazla araştırma geliştirmenin yapılmadığı hantal yapılar haline gelmiş durumda. O teknokentin duvarlarının kırılması gerekiyor bence. Ben şu haliyle teknokentlerin kuruluş amacına hiçbir şekilde hizmet etmediğini düşünenlerdim.
Nasıl oluyorsa her şey gayrimenkule konverj edip bir şekilde
gayrimenkul oluyor. Evet. Yani şeyde inşaat İnşaat hani şefaat ya Resulallah diye bir terim var ya, hani inşaat ya Resulallah gibi bir şey bu. Doğru diyorsun. Peki sen katılmıyor musun? Teknokent'te faaliyet gösteriyorsun. Bu dediğime katılmıyor musun? Yani teknokentler bundan çok uzaklaşmadı mı?
Yani ben buradan yüksek sesli şikayetimi de yapayım. Ben ODTÜ Teknokent'teyim. Teknokentler arasında en iyi olan yerlerden birisi. Ve geçtiğimiz haftalarda şöyle bir karar aldılar. Biz 6 kişiyiz şu anda ekipte. Evet, biz küçük firmalara daha az otopark geri vereceğiz diye böyle manasız bir karar verip şirket içindeki insanları birbirine düşürdüler. Yani hiçbir şeyden anlamıyorlar. Tamamen eldeki gayrimenkulden maksimum para nasıl kazanırım derdindeler. Böyle teknoloji geliştirilmez ki. Yani ben bununla mı uğraşacağım?
Ben sana söyleyeyim. O teknoparkta yani hani iyi teknopark teknokent yöneticileri de vardır ama site yöneticilerinden farksız oldular yani çoğu.
Evet, aynen, zaten tam olarak aynı zihniyet. Yani gerçekten öyle. Ve benim hayatımı kolaylaştıracağına benim her gün bir daha fazla dert çıkartıyor. Zaten girişim kurmak ve bir şey kurup onu bir yere getirmek çok zor. Bir de bununla uğraşmak istemiyor zaten girişim.
O yüzden ben Teknokent'in duvarlarını yıkalım. Direkt olarak iyi bir kurumun dışarıdaki bir işte şirkette Ar-Ge yapıyorsa, evet sen Teknokent'te yer alabilecek nitelikte birisin deyip onu akredite edelim. Teknokentlerin içerisinde olan şirketlerin Ar-Ge yapıp yapmadığına baktıktan sonra onların vergi muafiyetlerini kaldırma taraftarındayım.
Hocam, olay İsrail'de çalışan model girişim sermayelerini doğru düzgün bir şekilde ülke ekonomisine entegre etmek.
Doğru.
Gerçekten bu çok önemli. Küresel girişim sermayelerini. Öyle, çünkü olay işte devlet desteğiymiş. Yani mesela o tüm teknokentlerin başarı şeyi neymiş? Yaptıkları ihracat. Yani böyle şey mi olur? Ne alakası var yani? Hani ya mesela bizim ekonomik yapımız şu. Benim şirketim Amerika'da, Türkiye'de research bacağım var, Ar-Ge bacağım var. Benim ihracatımı nasıl bakıp da şey yapacaksın zaten? Ama ben buraya bilgi birikimi taşıyorum. Benim için önemli olan şey bu. Burada kazanım serbest piyasa ekonomisiyle bakılır. O da üretilen, yatırımcıya üretilen değerle hesaplanacak zaten. Neyle hesaplıyorsun? Niye garip grup kendi kafalarından bir şey atıyorlar? Ben de onu anlamıyorum. Yani
haklısın.
Uzaklaşmış durumda Türkiye bu tarz şeylerden.
Maalesef.
Hocam,
çünkü gerçeğe yakın değiller işte. Yani gerçekten ne olduğunun farkında değiller. Bu Ar-Ge bacağın Türkiye'de olması ne demek bilmiyorlar. Niye öyle oluyor ki ya? Sen niye satamıyorsun burada falan diyor sana.
Evet, hiçbir fikri yok halbuki. Yani yapay zeka ürünü benim Türkiye'den Amerika'ya satamayacağımın bilmiyor mesela yani. Denedik de olmuyor. Hani işte, ama bunun bir şekilde çözülmesi lazım hocam. Yani teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun.
Ben çok keyif aldım çocuklar ya. Yani gerçekten
çok teşekkür ederim.
Benim için de harika oldu. Hem sizleri gördüm. Hem bayağı keyifli bir sohbet yaptık. Dediğim gibi ileride de biz bu girişimcilik ve inovasyonla ilgili raporumuzu tamamlayıp onu parti programına yerleştirdiğimiz zaman ben sizin değerli görüşlerinizi almak isterim.
Ne demek hocam? Umarım iktidar tamam olduktan sonra da bizi tanırsınız hocam, bu arada yani genelde.
Alayını tanımam. Doğru. Ben ayıp ediyorsunuz bak, 20 sene geçmiş hala tanıyorum, bundan sonra mı tanımayacağım sizi yani?
Neyse, bir görelim de iktidar gücü herkesi bozuyor.
Ya ne olmuşsun sen Barış? Sen bu kadar ne derler, paranoyacı değildin gerçekten ya. Bu kadar
Türkiye bozdu beni.
Türkiye geçecek hiç merak etme. Deyip siyasi bir mesajla da geçecek deyip hem müzikle hem de siyasi bir mesajla da istersen programı sonlandıralım.
Güzel olur.
Tamam. Çocuklar, çok sevindim sizi gördüğüme. Görüşmek üzere en yakın zamanda.
Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere. Ümit Hoca'yla ikinci sezonun 16. bölümünü çektik arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İki hafta sonra görüşmek üzere o zaman.
Aynen. Ekşi Sözlük'te orada burada bütün yorumlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar artık siyasi birini yayına çıkardık. Birazcık böyle hararetlendirdik ortamı. Birazcık eleştirde bulunursunuz umuyorum.
O zaman görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.